Ayrım 24, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 205. Eric Turner liderliğinde yapılan New England Journal of Medicine'da 2008'de yayımlanan araştırmaya göre antidepresanlar üzerine yapılan araştırmaların olumsuz çıkan sonuçlarının ancak %8'i rapor ediliyor, olumlu çıkanların ise %97'si yayımlanıyordu. Profesör Irving Kirsch, uzmanlık alanı psikoloji, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, antidepresan konusunda çalışmalar yapıyor. Üniversitenin plasebo çalışmaları ve terapötik karşılaşım programı araştırmasını yürütüyor. Yazdığı The Emperor's New Drugs kitabında dedi ki, antidepresan kullanımı depresyonun sonraki yıllarda tekrarlama riskini %113 ile 280 arasında arttırıyor. 4-8 hafta gibi kısa kullanımlarda bile depresyon bunu tekrarlıyor. Günümüzde depresyon görülme sıklığının en temel sebebi antidepresan kullanımıdır. Çünkü ilaç kullandığınızda depresyon hiç bitmiyor. Bilgi özgürlüğü yasasından yararlanarak FDA'den aldığı verileri incelediğinde hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştığını belirten Profesör Kirsch, antidepresanlarla ilgili çalışmaların %40'ının yayımlanmadığını ve yayımlanmayan çalışmalarda antidepresanların %88 oranında depresyon tedavisine ciddi katkı sağlamadığının gösterildiğini belirtti. Daha kötüsü ise yaptığı araştırmalarda antidepresanların 24 yaşın altındaki gençlerde ve çocuklarda intihar riskini %62, yetişkinlerde inme felç riskini %50 ile 60, hamileliğin ilk 3 ayındaki kullanımda ise kadınların otistik bebek sahibi olması riskini %280 oranında arttırdığının ortaya çıkmasıydı. Ayrıca ölümlere ciddi oranda katkısı vardı. Bu tespitlerden sonra Profesör Kirsch hakkında hemen karalama faaliyeti başladı. Bunların başında Profesör Jeffrey Lieberman vardı. Amerikan Psikiyatri Birliği Başkanı, keza Ulusal Bilimler Akademisi Tıp Enstitüsü ve Amerikan Bilim İlerleme Derneği üyesiydi ve FDA Danışma Kurulu üyesiydi. Uzmanlık alanı psikiyatri hakkında 450 bilimsel makalesi vardı. Üniversitelerde okutulan psikiyatri ve şizofrenin kapsamlı bakımı, psikiyatrik ilaçlar ve ahlak bilgisi gibi 8 kitabı bulunuyordu. Psikiyatrik araştırma, insan deneklerini koruma konusunda kaynak el kitabı çalışması referans gösterildi hep. Ayrıca Amerikan Psikiyatri Dergisi, Biyolojik Psikiyatri, Neuropsikofarmakoloji, Acta Psychiatrica Scandinavica, Şizofreni Araştırmaları, Neuroimaj, Uluslararası Neuropsikofarmakoloji ve Şizofreni Bülteni dergilerinin editörüydü. Tabii ki almadığı ödül yoktu. Böylesine koca titri olan Profesör Jeffrey Lieberman dedi ki, Kirsch ideolojik ve ön yargılıydı. Düşüncelerini ideolojik olarak desteklemesi için bir analiz yürütüyor ve yorumluyor. Taraflı ve insanlara zararlı bakış açısı bu. Vardığı yanlış sonucun depresyondan muzdarip olan ve antidepresan ilaçlardan fayda gören insanlara zarar vermesi muhtemel. Şu bilgi olmasaydı dersiniz ki iki bilim adamının tartışması iyidir. Ancak 2006 yılında, 2009 yılında, 2011 yılında, 2013 yılında unvan zengini Profesör Jeffrey Lieberman hakkında Wall Street Journal'dan tıp dergisi JAMA'ya kadar ilaç şirketleriyle ilişkisini gösteren makaleler çıktı. Türkiye'de öyle. Unvanı bol olanın bildiği düşünülüyor. Prozac toplumu. Prozac, ilaç devi Eli Lilly and Company tarafından 1972 yılında keşfedildi. 1986 yılında ilk Belçika'da piyasaya verildi. FDA 1987'de onay verdi. 1990'larda ünlü oldu. Kullanımı salgına dönüştü. ABD'de yıllık satışlar bir yıl içinde 350 milyon dolara ulaştı. Dünya çapında satışlar yılda 2.6 milyar dolar oldu. Prozac konusunda çalışmalar yapan İngiliz psikiyatrist Profesör David Healy, Prozac'ı iyi yapan şey güçlü bir ilaç olması değil, iyi pazarlanmış olmasıydı dedi. ABD Hastalık ve Denetleme Merkezi'ne göre ise Avrupa'da her 100 kişiden 10'u Prozac kullanıyordu. Amerika'da ise her 100 kişiden 11'i, bu insanlar 12 yaşın üzerindeki nüfustan geliyordu. Gazeteci Elizabeth Wurzel ilaçla yaşadıklarını ve ilacın bağımlılık yaratarak Amerikan toplumunu nasıl esir aldığını 1994 yılında Prozac Nation, Türkçe'de çevrilen ve hemen iki baskı yapan Prozac Toplumu adlı otobiyografik romanında anlattı. Bir şeylerin gerçekten yanlış olduğunu biliyorum. Aldığım tüm ilaçlar lityum, Prozac, desipramin ve geceleri uyuyabilmek için aldığım Desirel. Hepsi başlangıçta bozuk olan neyse onu düzeltmeye yetmiyor. Kendimi hatalı bir ürün gibi hissediyorum. Sanki banttan tümüyle bozuk çıkmışım. Sorunumun ne olduğunu bir bile bilsem. Hayata zeki ve başarılı dahi çocuk olarak başlayan Elizabeth Wurzel, modern psikofarmakolojinin hemen bütün imkanlarını nasıl denediğini, tükenmemek için nasıl çabaladığını yazdı. Kitap birkaç ayda 120 bin sattı. Roman aynı isimle yönetmen Eric Goldberg tarafından filme çekildi. Antidepresan Prozac kötü bir sembole dönüştü. Örneğin Lou Marinov Prozac'ı Bırak Platon'a Bak isimli felsefe kitabı yazdı. Dipnot: özellikle ABD'de bu saldırıları psikolojik ilaç kullanımıyla ilişkilendiren çok kitap çalışması var. Londra'da Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yıllarca çalışan Moncrief Brentwood, 2013'te yayınladığı The Bitterest Pills kitabı bunlardan biri. Çok kitap var. America Fooled, The Truth About Antidepressants, Antipsychotics and How We've Been Deceived, Amerika Kandırıldı, Antidepresanlar, Antipsikotikler ve Nasıl Aldatıldığımız Konusunda Gerçekler, yazan Dr. Timothy Scott, The Antidepressant Factbook, What Your Doctor Won't Tell You About Prozac, Zoloft, Paxil, Celexa and Luvox. Antidepresan Gerçeği kitap. Doktorunuzun size Prozac, Zoloft, Paxil, Celexa ve Luvox hakkında söylemediği, yazan Peter R. Bragan. Medication Madness, İlaç Çılgınlığı, yazan Peter Bragan. The ADHD Fraud, ADHD Dolandırıcılığı, yazan Fred A. Bachman Jr., MD ve Craig Hovey. Surviving America's Depression, Epidemic, Amerika'nın depresyon salgınında ayakta kalmak, yazan Bruce E. Levin. Psyched Out, How Psychiatry Sells Mental Illness and Pushes Pills That Kill, psikiyatri nasıl zihinsel hastalık satıyor, öldüren hapları nasıl dağıtıyor, yazan Kelly Patricia O'Meara. Anatomy of an Epidemic, Salgının Anatomisi, yazan Robert Whittaker, hepsi ilaç şirketlerinin yarattığı yalan dünyayı yazdı. Yine de 2016 yılında Prozac ABD'de 23 milyon reçeteye yazıldı. Sayının düşmesinin iki sebebi vardı. Birincisi, FDA'in 2007'de antidepresanların 25 yaşından küçük kişilerde intihar riskini artırabileceğini belirten kara kutu uyarısını şart koşmasıydı. İkincisi, Lilly ilaç şirketinin patenti Ağustos 2001'de sona erdiğinde jenerik ilaçların çıkmasıyla Lilly'nin satışını %70 azaltmasıydı. İlaç şirketlerinde oyun biter mi? Prozac'ın patenti biterse başka bir yol bulurlardı. Hedef kadınlar. Gündelik riskleri ölümcül hastalık olarak tanımlayanların son büyük buluşları kadınlara yönelik oldu. Cinsel işlev bozukluğu hastalığı. Öncesini biliyorsunuz. Viagra, yani sildenafil, penis sertleşmesi bozukluğuna karşı kullanılan ilaç. ABD'de ilk kez 1998 yılı Mart ayında satışa sunulan ve aynı yılın Eylül ayında Avrupa'da onay alan Pfizer şirketinin ilacı. Şirket sadece Amerikan pazarındaki Viagra satışından yılda ortalama 1,5 milyar dolar kazandı. ABD'de 2016 yılında yaklaşık 2 milyon reçeteye yazıldı. Viagra'nın yan etkisi kimin umurundaydı? 10 yıl en yaygın yan etkileri olarak baş ağrısı, hazımsızlık, burun tıkanıklığı gibi basit etkiler söylendi. Şikayetler zamanla çok artınca Temmuz 2005'te FDA nadir durumlarda görme bozukluğuna yol açabileceğini belirtti. Ölümler yaşanmaya başlayınca Ekim 2007'de FDA uzun süreli ereksiyonlar kalp krizi inme ani işitme kaybı yapabilir dedi. Uyardı da ne oldu? Viagra'nın yıllık satışları 2008'de 1.934 milyar dolar seviyesine ulaştı. Reklamında Brezilyalı eski ünlü futbolcu Pele'yi oynattılar. Hedefte şimdi neden kadınlar olmasındı? Hastalığı tanımlayan sınırı ne kadar geniş çizerseniz potansiyel hasta havuzu o kadar geniş olmaz mı? Satılsın antidepresanlar, gelsin paralar. Peki kadınlarda cinsel işlev bozukluğu hastalığı nereden çıktı? 1990'lar sonuna doğru ilaç devi Eli Lilly'ye ait çok karlı antidepresan Prozac patentinin süresi bitiyordu. Daha ucuz jenerik rakiplerin ortaya çıkması yüzünden Lilly büyük gelirinden olmak üzereydi. O dönemde ilginç bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük ilaç firması Pfizer, Viagra apını 1998'de çıkarıp çok kazanç elde etti. O yıl sonunda Lilly Washington'da yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Toplantıya 16 önemli uzman, bir grup FDA çalışanı, 4 Lilly yöneticisi katıldı. Tartışmaları Columbia Üniversitesi'nden Profesör Jean Endicott yönetti. Çünkü 10 yıldan fazla süredir bir hastalık kabulü için çabalıyordu. Toplantı sonunda küçük bir tıp yayını olan Kadın Sağlığı ve Cinsiyete Dayalı Tıp Dergisi Journal of Women's Health and Gender-Based Medicine 8. sayısında J. Endicott, J. Amsterdam, E. Arison imzalı Regal öncesi disforik bozukluk ayrı bir klinik vaka mıdır başlıklı makale yayımlandı. Dipnot, dergi 1992'de yayına başladı. Sahibi 1980 yılında kurulan özel bağımsız yayıncılık şirketi Mary Ann Liebert Inc. Sahibi Mary Ann Liebert idi. Yayınları genellikle tıp üzerineydi. Olan şuydu, Pfizer Viagra ile nasıl erkekleri ele geçirdiyse Lilly de kadınlar için yeni bir hastalık yaratacaktı. Regal öncesi disforik bozukluk, PMDD. Böylece kadınların adet öncesi sıkıntıları ciddi ruhsal dengesizlik sayılacaktı. Gelsin yeni mega market. Amerikan Tıp Kadınları Birliği'nin resmi yayın organı da olan Sağlık Dergisi'ndeki yayından birkaç ay sonra FDA hastalığı kabul edip ilaç tedavisini onayladı. Aslında Lilly şirketi ilaç için FDA'nin kapısını 1987 yılından beri çalıyordu. İzin 1998'de çıktı. FDA çok eleştiri aldı. Sonuçta PMDD yaşayan kadınlara antidepresan verilecekti. Regal öncesi yaşanan duygusal çalkantılar normal gündelik hayatın parçası değildi. Bu çalkantılar psikiyatrik hastalığın var olabileceğinin emaresiydi. Dipnot. O dönem Türkiye akademi dünyasında da sıkça PMDD konusunda makaleler çıkmaya başladı. Müderris İ.İ, Gönül A.S., Sofuoğlu S., Taşçı S., Bayatlı M. 1999, Genç Kadınlarda Premenstrüel Disforik Bozukluk Prevalansı, Klinik Psikiyatri. Akdeniz F. Gönül A.S., 2004, Kadınlarda Üreme Olayları ile Depresyon İlişkisi, Klinik Psikiyatri. Çetin S.K., Akdeniz, F. Tamar, M., 2005, depresif bozukluk tanılı genç kızlarda adet öncesi, belirti dağılımı ve şiddeti, Anadolu Psikiyatri Dergisi. Doruk A. Erdem, M. Gülsün, M. Uzun, Ö. Perdeci Z., 2009, adet öncesi, disforik bozuklukta mizaç ve karakter özellikleri, Pamukkale Tıp Dergisi. Tanrıverdi G, Selçuk E, Okanlı A, 2010, üniversite öğrencilerinde premenstrüel sendrom prevalansı, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. Genç Doğan B, 2010, premenstrüel disforik bozukluk ile cinsiyet rol. Erbil N, Bölükbaş N, Tolan S, Uysal F, 2011, evli kadınlarda premenstrüel sendrom görülme durumu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. Türk çapar F, Türk çapar HM, 2011, premenstrüel sendrom ve premenstrüel disforik bozuklukta tanı ve tedavi, bir gözden geçirme, klinik psikiyatri. Babacan Gümüş A, Bayram N, Can N, Kader E, 2012, üniversite öğrencilerinde premenstrüel sendrom ve somatizasyon, ilişkisel bir inceleme. Anatolian Journal of Psychiatry gibi ABD çok ülkenin bilim dünyasını da bu derece etkiliyordu. Bilim desteği alındıktan sonra sıra kamuoyu ilgisine geldi. İlaç şirketi Lilly televizyon reklamlarına başladı. PMS yani regl öncesi sendrom olduğunu mu düşünüyorsunuz? PMDD olabilir. Dipnot, Amerikan ilaç endüstrisi ilaçlarını pazarlamak için her yıl ortalama 3 milyar doların üstünde reklam harcaması yapıyor. Bu reklamlar sadece ilaç satmakla kalmıyor, bu ilaçlarla ilgili hastalık satıyorlar. PMDD için hazırlanan alışveriş sepetli reklam, milyonlarca insana daha önce duymadıkları hastalıkları öğretmek için tasarlanmış yeni bir reklam yönteminin parçasıdır. Satılık hastalıklar. İddialarına göre PMDD belirtileri şunlardı: şiddetli yorgunluk, sinirlilik, depresyon ve anksiyete dahil olmak üzere ruhsal değişiklikler, konsantrasyon zorluğu, kalp çarpıntısı, paranoya ve öz görüntü ile ilgili sorunlar, koordinasyon anormallikleri, unutkanlık, karın şişkinliği, iştah artışı ve mide bağırsakta rahatsızlık, baş ağrısı, kol bacak kas spazmı, uyuşma veya karıncalanma, akne, egzama ve diğer cilt hastalıklarının kötüleşmesi gibi cilt rahatsızlıkları, sıcak basmaları, baş dönmesi, bayılma, uykusuzluk, sıvı tutulması, meme hassasiyeti, idrar üretimi azalımı, vizyon değişiklikleri ve göz şikayetleri, alerjiler ve enfeksiyonlar gibi solunum yolu şikayetleri, ağrılı adetler, libido azalması. Adet döneminde bunlardan birini yaşamayan kadın var mı? PMDD hastalık mıdır değil midir çok tartışıldı. Dünyanın en önemli üniversiteleri bile karşı karşıya geldi. Kuşkusuz Lilly ile çalışan Columbia Üniversitesi'nden Profesör Lynn Endicott, PMDD'nin psikiyatrik rahatsızlık olduğu iddiasındaydı. Brown Üniversitesi'nden Profesör Paula Kaplan ise rahatsızlığı regl öncesi sıkıntılarından ayırmak için yeterince bilimsel veri olmadığını belirten gruptaydı. Daha kötüsü dedi Profesör Kaplan, kadınların adet öncesi yaşadıkları sıkıntılara tıbbi damga vurma, ıstırabın altında yatan gerçek nedenleri maskeleme riski taşıyor. Sonuçta tartışmalar yapıla dursun. Lilly şirketi büyük reklam kampanyasıyla kadınlara ilaç satmaya başladı. Lilly ilaç ismi için dünyanın en ünlü marka yaratıcısı Interbrand firmasıyla çalıştı. Özü fluoxetin etkin maddeli Prozac olan ilaç lavanta rengindeki antidepresan Sarafem adıyla pazara sunuldu. ABD'de ilk yıl Sarafem satışları 85 milyon dolara ulaştı. O yıl Lilly şirketinin tüm ilaçlarının yaklaşık 295 milyon dolarlık satış yaptığı göz önüne alındığında bu hayli iyi satış rakamıydı. Diğer yandan ABD'de kanser araştırmaları yapan City of Hope in Duarte adlı klinik merkezi, seks hormonlarının dengesini bozan ve meme kanserinin ilerlemesine sebep olan kimyasallar arasında Paxil, Seroxat gibi antidepresanların da adını verdi. Dipnot, bu çalışmadan yıllar önce 2001 yılında 12 yaşındaki Cara J. Ann Otter intihar ettiği zaman 7 aydır Seroxat isimli antidepresan haplarını kullanıyordu. Bana bu ilaçların en kötü yan etkisinin soğuk algınlığına benzer semptomlar olduğu söylenmişti diye konuştu annesi Shannon Baker. Önce bu tür çalışmalar önemsenmedi. Hatta FDA ateş basması gibi menopoz semptomları için Bristol ilacı önerdi. Çok geçmedi, yıl 2003. Sarafem ilacında problemler ortaya çıkarınca Avrupa Tıp Ürünleri Değerlendirme Kurulu PMDD'nin Avrupa'da onaylanmış bir hastalık olmadığını, uluslararası hastalık sınıflandırmalarında yer almadığını belirterek Lilly ilaç şirketinin hastalıkla ilgili çalışmasında test sürelerini kısa tutmasını, hastaların ilacın reçetelenebileceği kişiler arasından seçilmediğini ve en kötüsü testlerin neyi ölçtüğü belli olmadığı için sonuçlarının şaibeli olduğunu açıklayarak ilacın reçete yazımını yasakladı. Kime nasıl güveneceksiniz? Zyprexa, yani olanzapin, şizofreni ve bipolar bozukluğu tedavisinde kullanılan antipsikotik. Eli Lilly şirketi 1971 yılında patent aldı. FDA onayını 1996'da yaptı. 10 yıl sonra ilacın etkileri görülmeye başlandı, ölümler oldu. 18 bin dava açıldı, bazıları hala sürüyor. Lilly bugüne kadar 1.4 milyar dolar tazminat ödedi. Yıl 2009 idi. New York Times'ın haberine göre mahkeme şirketin ilacın yan etkilerini küçültmek için kasıtlı bir çaba gösterdiği sonucuna varmıştı. Türkiye'de hala satılıyor. İşte Latuda, yani Lurasidon, şizofreni ve bipolar bozukluğu tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaç 2003 yılında patent aldı. FDA 2010 yılında onay verdi. Bu ilacın yan etkileri sebebiyle de ABD'de davalar açıldı. Eli Lilly şirketine ait Symbiax, yani olanzapin, ilacına olanlar da farklı değil. İşin ilginç yanı, bu davaları açanlar arasında ne ABD, ne İngiltere, Kanada gibi ülkelerdeki şizofreni dernekleri vardı. Çünkü ilaç şirketlerinden sürekli fon desteği alıyorlardı. Artık hiç şaşırmıyoruz. İşte Seroquel, yani ketiapin, AstraZeneca şirketi tarafından psikiyatri ilacı olarak 1985'te geliştirildi ve 1997'de ABD'de tıbbi kullanım için onaylandı. Ancak tip 2 diyabete sebep olması sebebiyle şirket 2011 yılında 28 bin kişiye 647 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Amerikalı doktorlar ABD ilaç devi Lilly şirketinin ilacı Prozac'ı reçete ediyordu. Avrupalı doktorlar reçetelerine GSK şirketinin ilacı Paxil'i yazıyordu. Etkisi konusunda hiç fark yoktu. Tek fark paranın kimin cebine gireceği ile ilgiliydi. Kandırmaca olanca hızıyla sürüyor. En son Consultation on Sexual Medicine, ICSM, Uluslararası Cinsel Tıp Danışmanlığı Vajina Sendromu üzerinde çalışıyordu. 24. Ayrımın Sonu. Sayfa 213.